Herkese merhabalar. Bir kitap, bir film, bir şey podcast'in 2024'teki ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Yeni bir yıla başladık ve biz de ilk akla gelen şeyi yapıp başlamak ve başlangıçlar üzerine konuşmaya karar verdik. Aslında çok kolay gözüken çok zor bir konu seçtiğimizi bölüme hazırlanırken fark ettim. Muhtemelen Tuğçe'de de benzer bir durum oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu konuyu klişelere boğulmadan, bir kişisel gelişim, self-help bölümüne çevirmeden nasıl konuşabileceğimize dair ciddi kaygılarım var. Sözü Tuğçe'ye devretmeden evvel, bu bölümü ve bundan sonraki pek çok bölümümüzü destekçisi olan Doku Kliniğe teşekkür edelim. Bizim için destekleri çok kıymetli. Bundan sonraki dediğim gibi bölümlerimizde de kendilerinin desteğiyle bu kayıtları yapıyor olacağız. Şimdi gelelim yılın ilk bölümüne başlayalım. Başlamak üzerine konuşacağız. Aslında biraz belki etimolojisiyle başlayalım. Çok kolay. Baştan geliyor. Yani böyle bir aslında bunu böyle bir kelimeyi fizikselleştiriyor kafam bu şekilde başladığını öğrenince. Bu şekilde doğduğunu öğrenince kelimenin. Ve böyle bir kafasını bir yere sokarak bir işe girişen bir insan canlanıyor gözümün önünde. Başlamanın baştan geliyor olması ilginç değil ama bir takım kaynaklarda başarının da aynı kökten geldiği söyleniyor. Ki bu ilginç. Böyle o işte klişeler işte başlamak, başarmak arasındaki o büyük ilişki, başlamadan başarıya ulaşamazsınız klişeleri falan. Bunun ötesinde bir şeyler konuşmaya çalışacağız ama yine de bu aradaki bağlantıyı ilginç bulduğumu söylemek istiyorum. Bir de klişeleri böyle atalım bünyemizden bölüme başlarken projem kapsamında şu meşhur klişe başlamak bitirmenin yarısıdır klişesine dair bir alıntıyla başlamak istiyorum. Jose Saramago'nun Mağara kitabında ettiği şu cümle, başlamak bitirmenin yarısı falan değildir. Başlangıç salt başlangıçtır ve ondan önce ne olup bittiyse beş para etmez. Bu sert girişle sözü Tuğçe'ye devretmek istiyorum. Tuğçe Hanım, siz nereden ele almak istersiniz mevzuyu?
Bu sert girişle bölüm sona erdi şu anda. Bu sözün üstüne söz söyleyemeyeceğim adeta. Aslında başlangıç ve başarmak, evet yani ilk olmaktan dolayı aynı kökten geliyorlar. Ama burada bir küçük itirazım olacak bunların aynı kökten olmasına. Aslında başarmak kelimesine bir itiraz daha çok benimki belki. Çünkü bilmiyorum, başarmak için illaki de ilk olmak gerekmiyor sanki ya. Hani burada öyle minik bir itirazla başlayabilirim bu kelimelerin köklerine. Başlangıç tabii bir şeylerin ilk adımı. Bir sürü başka şeyin ilk adımı gibi değerlendirebiliriz. Çünkü aslında başlangıcın arkasından her zaman peşi sıra başka adımlar geliyor. Bu yüzden de başlangıçlar önemli bir role sahip. Çünkü başlangıcın arkasından işte ortalar, sonlar ve arasında bir gelişim basamakları var. Başlangıcın şöyle de bir önemli tarafı var bence. Başlangıçların her zaman kendisinden önce başka bir başlangıç var.
Şunu söylemek istiyorum. Ben de tam tersi bir şey not almıştım çalışırken. Başlangıcın hemen öncesinden önce ya da başlamayla beraber biten de bir şey var. Yani bir şey başlarken neredeyse her zaman bir şey bitiriyor oluyoruz. Böyle bir neredeyse doğu felsefesine giren bir yere gidiyorum şu anda farkındayım ama çok döngüsel oradaki mesele. Yani onları şey başlamak başka bir şeyi bitirmek anlamına geliyor neredeyse her zaman. Dolayısıyla böyle bir beraber çalışan bir mekanizma bu aslında.
Evet evet aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü bitirmek için de başlamak gerekiyor. Ya oradaki döngüsel mesele o. Zannediyorum ki insanlık zaten bunun içinden çıkamadığı için başlangıçların başına bir tanrı metaforu yerleştiriyor orada. Çünkü o bizim zihnimizin algılayamayacağı bir yere doğru gidiyor ve o hani başlangıçların başlangıcı olarak hani bunu işte Tanrı olarak yerleştirebiliriz, Doğu felsefesinde başka şeyler olarak yerleştirebiliriz. Ama orada bir başlangıç miti hepimizin başka başka şekillerde hayatında. O yüzden de hayat yeni başlangıçlar ve o başlangıçların bitirdiği eski başlangıçlar üzerineymiş gibi hissediyorum ben. Sen de öyle söylüyorsun.
Eski başlangıçlar bitişler değil midir peki? O yani geçen seferki yaptığım ve çok sevdiğim umutsuzluk, umudun yaşanmış halidir bir şey daha. Ben bu tuttum, baktım bu hiç şarkısı tutan şarkıcı gibi aynı yoldan ilerliyor. Başlangıç, eski başlangıç dediğin şey bitiş. Ne diyeyim, arada bir fark var mı?
Evet, eski başlangıç eskide kaldıysa bir noktada bitmiş en azından.
Bu arada şuna ekleyeyim ben de. Sen işte Tanrı meselesi, her şeyin başlangıcına geldin. Ben de burada Yuhanna İncili'nin meşhur birinci ayetini hatırlatayım. Başlangıçta söz vardı. Biz de tam tersi bir şey yapıyoruz. Başlangıçta söz vardı değil, sözde başlangıç vardı gibi bir şey üzerine, başlangıç üzerine konuşuyoruz. Yeri gelmişken onu da hatırlatmak istedim.
Çok da iyi yaptın. Ben de söz demişken o zaman biraz başlangıçla ilişkilendirilen bir kavrama çekeyim konuyu. Cesaret. Şimdi bir şeye başlamak cesaret gerektiriyor muhakkak. Bir şeyi bitirmek belki daha büyük cesaret gerektiriyor. Bunu da tartışabiliriz. Ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Ben başlangıçlarda genelde iyiyimdir bu arada. Yani o ilk adımı atma konusunda cesur davranırım. Ama başlamak mı daha çok cesaret gerektiriyor, yoksa o başladığı şeyi devam ettirebilmek mi? Bazen orada arada kalıyorum. Çünkü orada hem bir ikircikli durum var. Yani kişiye göre de değişebilir. Kimisi böyle ilk adımı atmakta cesur davranır ki kimisi böyle orada zorlanır ama sonrasını daha iyi getirir. Sen kendini hangi gruba koyuyorsun? Yani o cesareti, ilk cesareti rahat gösterenlerde misin? Sonuna mı daha iyi getirirsin? Nasıl görüyorsun kendini?
Acayip megaloman bir beyanla geleceğim. İkisini de çok iyi yaptım. Ben bu hayatın sırrını çözmüş. Hayır. Yani şöyle, ama yani açık konuşmak gerekirse ikisinde de becerikli olduğumu düşünüyorum. Bu böyle bir nasıl bir şey? İlla birini seçmem gerekirse başlama cesaretinde biraz daha zayıf olduğumu söyleyebilirim diğerine kıyasla. Normalde aslında kafa kol girerim. O yüzden hayatımda çok fazla şeyi bırakıp çok fazla şeye yeniden başladığımı görüyorum. Böyle bir şekilde bence burada şöyle bir şey var. Eğer hayat size bir biçimde vazgeçmeyi öğrettiyse başlamak da daha kolay oluyor. Yani her şeyden vazgeçilebilir ve her şeyin yerine yeni bir şey konabilir herkesin ve yeniden başlanabilir. Bu böyle bir biraz belki depresif bir şey gibi geliyor söylediğim, her şeyden vazgeçebilir ama aslında bir tür kudret de insana veren bir şey. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Hannah Arendt'in başlama kabiliyeti dediği bir kavram var. Bu hakikaten bir kabiliyet. Ve pek bir takım kabiliyetler gibi her insanda olan bir şey değil. Yani ne bileyim, ben başlama kabiliyetine sahip olduğumu düşünüyorum. Ama müzik aleti çalamam, resim yapamam, nasıl ki onlar da kabiliyet gerektiriyorsa. Dolayısıyla bunun bir kabiliyet olduğunu bilelim ve kendim sürekli olarak, çünkü bir de üzerimizde böyle bir baskı var yeni yılla beraber aslında da gelen, işte bir şeylere başlamak. Bence senin getirdiğin yerden devam edeyim. Başlamak kadar sürdürmeyi de yüceltmemiz gerekiyor. Yani onun üzerine çok konuşmuyoruz çünkü. Hani hadi başlayın, tamam başlayayım, neye başlıyorum falan, sonra ne olacak? Yani o sürdüremeyeceğimiz bir şeye başlamak çok daha yıkıcı bir şeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla yani burada böyle şeyi dikkatli, o başlamaya ve onun cesaretine atfedilen işte büyük, süslü, ihtişamlı görüntünün ardında ciddi bir şey olduğunu, eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle bir şeylere başlamanın çok kolay olduğu bir çağda ve sürdürmenin zor olduğu bir çağda. Bunu mesela ilişkilerle ilgili de konuşmuştuk. Yani o yanmanın karşısına sürmeyi koymak diye aşk için konuşurken alıntılamıştım. Yine aynı şeyi hatırlatmak istiyorum. Aslında burada da öyle bir şey var. Ve dediğim gibi başlamak bir kabiliyet ve kimimizde daha az, kimimizde daha çok olabilir. Aşırı olması da bir problem olabilir. Pek bazı kabiliyetlerin fazlası da zarardır. Burada Arendt demişken onu da şöyle şey yapayım. Başlayabilme kabiliyeti, yetisi dediği şey de aslında diyor ki nerede, yani her insanda bu kabiliyet vardır diyor. Çünkü bunu bu biçimde söylemesini çok seviyorum. Çünkü doğduk, yani en büyük başlangıcı yaptık aslında doğarak diyor. Dolayısıyla aslında o, yani başlangıçta bir başlangıç var. Yani başlıyor olduğumuz, ya yani doğduğumuz için biz hepimiz aslında bir başlayıcıyız. Yani buradan buna başladık, dolayısıyla başka her şeye başlayabiliriz. Yani bu benim çok hoşuma giden bir şey. Ama tabii ki dediğim gibi doğmak kadar hayatta kalmak da mesele. Burada da aynı şekilde başlayabilmek kadar sürdürebilmek diye bir mesele var. Ve hep bir yeni bir şeye başlama meselesi de bu çağda çok kolay ve bir yanıyla da çok tüketici bir şey. Hayattaki başlama arzumuz ve hevesimiz bazen bizi sabitlerden ve bağlamdan kopartıyor. O yüzden hani bu yeni yılda özellikle bir şeylere başlarken bu da belki aklımızda tutmamız gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Ne kadar uzun konuştun.
Çok güzel konuştun. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Başlangıçlara biraz fazla önem atfettiğimizi düşünüyorum hatta. Orada yani bir faaliyet, bir mekan ya da bir an olarak başlangıcı özel kılan nedir gibi bir soru belki sormak gerekiyor burada. Yani muhakkak ki özel. Çünkü heyecandan doğan bir özel tarafı var aslında başlangıçların. Çünkü o yenilik ihtiyacı ve o yeniliği hayata geçirmek özel bir şey. Böyle insanın yüreğini de kıpırdatan, çarptıran bir şey. Ama ben de o kurtarışlara daha çok inanıyorum sanırım. Yani oradaki o çaba, o başlangıç anındaki heyecanın, arzunun, isteğin bir an olarak orada kalması değil de belki onu farklı farklı anlara yaymak, onu zamansal olarak biraz daha uzatmak kıymetli geliyor. Çünkü senin dediğin gibi bize çok fazla başlangıç dayatılıyor aslında. Yani farklı farklı yerlerden, maruz kaldığımız her şeyden. O yüzden de o başlangıç anının ne kadar içinde kalacağız ve onu ne kadar sabit kılabileceğiz, o değerli. Yani bugün tabii biz de yeni yılın ilk bölümünü başlangıçlar olarak seçerek belki biraz bu klişeye hizmet ettik bir taraftan. Ama diğer taraftan da bunu bugün özellikle vurgulamak istiyoruz. Bizim buradaki başlangıç üstünde bu kadar durmamızın sebebi o başlangıç anını belki de işte bütün seneye yayabilmek ilk bölümden. Şimdi bir filmden bahsetmek istiyorum buradan.
Bir şey söyleyebilir miyim?
Bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun Eylül.
Evet. Şunu söylemek istiyorum. Aslında Saramago'ya sertlikle itham ettiniz Tuğçe Hanım. Ama aslında onun dediğine geldik yani. Başlangıç bitirmenin yarısı falan değildir. Salt başlangıçtır. Başlangıç güzellemeleri ve yüceltmeleri aslında biraz bu şeyden ötürü. Yani hiç de değil, yarısı değil, çok daha fazla bir enerji gerektiriyor sonrasında. Bunu hatırlayalım isterim. Ve de yani arkamızda sürekli bir şeylere başlayarak böyle bir yani bitirilmemiş işler ve hedefler yığını yaratır haldeyiz şu anda bütün dünya olarak. Böyle bir neredeyse çevre kirliliği gibi bir kirlilik üretmekteyiz. Onun farkında olalım diye tekrar diyorum. Saramago'nun haklı olduğunu da bir kez daha, Saramago haksız olabilir mi zaten gibi bir sert bir yerden, net bir yerden ifade etmek istiyorum. Buyurun filminizi alalım efendim.
Tamam, araya girdin. O zaman filme girmeden önce ben de bir alıntı yapacağım. Orhan Pamuk'un Yeni Hayatından. Alanınıza giriyorum Eylül Hanım, müsaade ederseniz.
Rica ederim, buyurun.
Orada şöyle bir söz vardı. Saf olana, bozulmamış olana, sahih şeye ulaşmak istiyorsun. Ama yok öyle bir başlangıç. Hepimizin taklidi olduğu bir asıl, bir anahtar, bir söz, bir köken aramak boşuna. Yani oradaki başlangıç arzusu biraz bundan kaynaklanıyor. Belki de çoğu zaman o olmayan şeyi arayarak biz kendimizi başlangıçlar sarmalına sokuyoruz. Ama var olanın içerisinde o başlangıçların güzelliğini yakalamak amaç olmalı belki de diyerek Orhan Pamuk'tan.
Bir şey de
buyurun efendim.
Burada bu böyle asla o filmi söyletmeyeceğim sana kesinlikle. Hayır. Şöyle, bu arada Yeni Hayat benim bu bölüm için kitaplarımdan biriydi. Sonunda tekrar söyleyeceğim listeyi verirken. Şöyle bir şey var. Dediğin ya şunu aslında birkaç önceki bölüm, bir önceki bölüm hatta Umut bölümündeki şey ya aslında bunlar biraz kardeş konular konuşuyoruz şu anda. Yani yılı bitirirken, umut yıla başlarken başlamak aslında bunlar böyle iç içe zaten. Arka arkaya gelmeleri de tesadüf değil. Tanıl Boyun'un bir yazısında başlamanın istediği takatten, başlangıcın vaat ettiği ümitten mahrum olunan zamanlardan geçiyoruz diye bir cümle vardı. Aslında hani ümit, umut tam olarak bu. Yani oradaki başlangıcınca bu kadar tutunma sebebimiz bir umut vaat ediyor olması. Ki çok biraz böyle şey, soyu tükenmekte olan bir şey umut malum içinde yaşadığımız dünyada. O yüzden bence biraz o sebeple tutunuyoruz ve biz de tam olarak o sebeple üst üste bu konuları konuşuyoruz. Ama umut da yeşertmesi kolay, büyütmesi zor bir bitkimizdir. Bak yine güzel bir laf ettim yanlışlıkla. Sonuçta evet yani o dediğim gibi sürdürme meselesi ve şey bunu hatırlamak lazım. Buyurun lütfen şu filmi duyalım artık. Nedir bu film?
Filmimi söyleyeceğim, evet. Rodrigo Moreno'nun son filmi Kabahatliler. ki ben bu filmi senin seveceğini düşünüyorum. İzlemediğini biliyorum. Arjantin'in de Oscar adayı bu yıl. Bu film bir soygun hikayesi. Çalıştığı bankayı soyan, yani hırsızlık yapan bir adam ve aslında tutuklanacağını da bile bile bu soygunu yapıyor. Ama işte parayı bankadaki başka bir arkadaşına bırakıyor. Ki o kişinin aslında soygunla hiçbir alakası yok. Biraz da onu mecbur bırakıyor yani o parayı saklamaya. Ve diyor ki işte çıkınca yepyeni bir başlangıç yapacağız hayatımıza. Birlikte bu parayı harcayacağız falan. Standart soygun hikayelerinden farklı bir anlatısı var. Ve oradaki genelde soygun hikayelerinde bir işte ahlakla birleştiği yer vardır ya, yani bir şekilde ya yaptığından tövbe eder ya da o işte o yeni hayata aslında başlayamaz falan. Neyse, spoiler vermeyeceğim ama böyle değişik bir soygun anlatısı, beğeneceğinizi de düşünüyorum. Uzun bir film, 3 saatlik film bu arada, baştan da söyleyeyim, sonra küfür etmeyin bana. Ama buradaki o başlangıç hikayesi deyince, şimdi böyle başlangıçlar da arayabiliyoruz hayatımızda bazen. Tabii yani şimdi soygun yapalım demiyorum burada ama büyük başlangıçlar ve hayatımızı öyle kökünden değiştirecek kocaman kocaman hikayelere hepimiz zaman zaman hayatımızda ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu senin dediğin gibi umutlu bir şey, ümitli bir şey. Bir taraftan da bizi çok diri tutan bir şey. Hani başlangıçları ve sürdürülebilir kılalım derken o başlangıçları da o kadar tabii gömmeyelim. Yani o bizi diri tutmak açısından geleceğe dönük bir kavram ve öyle eyleme de dönük bir şey başlangıç. Ve eyleme dönük bir şeye inanmak tabii ki insanın hayatını sürdürebilmesi için bir yandan da gerekli. Çünkü başlangıçtan öncesi de hani sessizlik bazen oluyor. O sessizliğe de hayatımızı bırakmamamız gerekiyor.
Buna yani katılıyorum. Zaten Arendt'in başlama kabiliyeti, yani tahmin edersiniz ki Arendt'e biraz okuduysanız, bu başlama kabiliyeti denen şeyi özgürlükle ilişkilendiriyor. Özgürlüğün mucizesi başlayabilme kabiliyetindedir diyor. Ve zaten devrimin eğer ki olacaksa bu başlama kabiliyetiyle yani geleceğini söylüyor. Dolayısıyla evet, büyük şeyler dediğin tabii ki benim aklım hemen bir siyaset bilim mezunu olarak devrime gitti. Böyle bir tarafı var. Ama burada şöyle de bir şey var. Yani sonunu düşünmek meselesi. Yani işte sonunu düşünen kahraman olamaz tamam, ama biraz da sonunu düşünerek. Yani şöyle bir şey. Bir şeye başlarken sonunu hem düşünmek hem düşünmemek gerekiyor. Ya bence sonunu değil süreci düşünmek lazım. Yani ben buna başlayacağım ve sonunda muhteşem bir şey olacak gibi bir şey çok tüketici bir şey. Ben buna başlayacağım ve bu süreç bana iyi gelecek. Yani bunu söyleyebildiğimiz zaman başlıyor olmamız lazım. Yani illaki sonunda o erişilecek muazzam şey tabii ki insana tetikleyen, hayat veren, güçlendiren bir şey. Ama dediğim gibi yani yolun kendisi üzerine daha çok düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada mitolojiden de bir iki bir şey burada eklemek isterim. İki mesele var anlatmak istediğim. Biri, Romalıların bir başlangıç tanrısı var. Janus, başlangıcın, geçişin, zamanın ve kapının tanrısı. İki yüzlü tasvir ediliyor. Bir, mutlaka karşınıza çıkmıştır. İki, yani suratı iki tane yüzü var. Hem geçmişe hem geleceğe bakıyor bu başlangıç tanrısı. Ben bunu çok anlamlı buluyorum. Hasat başlangıcında, evlilik zamanında, savaş zamanında en çok. Ölümde, doğumda, bu da yine bitiş ve başlangıcın ne kadar iç içe olduğuna dair. Taç giyme zamanlarında vesaire pek çok olay öncesinde tapınılıyor. Çeşitli Roma sikkelerinde iki yüzlü betimlemeleri var. Ve özellikle savaş zamanı kapıları, Roma'daki tapınağının kapıları savaş zamanında açılıp barış zamanında kapatılıyor. Bu böyle bir başlangıç için bir tanrı olduğu meselesinde ve bunun hani insanlar için çok uzun yıllardır bir mesele olduğunu hatırlatayım. Bir de tabii başlangıçtan bahsetmişken bence Sisyphos'u anmamak olmaz. Her gün yeniden başlayan o kadersiz kahraman diyeyim. Büyük bir kayayı dik bir tepenin doruğuna yuvarlamaya mahkum edilmiş. Meşhur Sisyphos efsanesi. Tam tepenin doruğuna ulaştığında kaya her zaman elinden kaçıyor ve tekrar yeniden başlamak zorunda kalıyor. Bu zaten Batı sanatını yani hem edebiyatta hem resimde çok etkilemiş, iz bırakmış bir anlatı, mit malumunuz. Dolayısıyla böyle bitmek bilmeyen, asla sonuna ulaşılamayan işlerde çok referans verilir Sisyphos'a. Belki burada birazcık da yeniden başlamak üzerine konuşabiliriz. Çünkü yani bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey şu taraftan, belki burada da bir Özdemir Asaf şiirine geleyim ve burada sana bırakayım. Meşhur Lavinia şiirinde sana hep yeniden başlamak isterim diyordu. Bir de yani aslında büyük bir şeyi değiştirmeden mevcuda yeniden başlamak diye bir şey var. Belki biraz da bunun üzerine konuşabiliriz.
Bu Bu tatminlerin en büyüğü gibi geliyor. Şimdi sen şiiri de okuyunca, dizeleri de okuyunca bir kez daha çok içimde hissettim. Çünkü mevcut bir şeyi yeni baştan başlamak istemek, orada büyük bir tatmin duygusu var ve haz var. Onu sürdürmek istemekle ilgili gerçekten ulaşılabilecek en doruk nokta gibi geliyor bana.
Ve başlamaların en zoru bence yeniden başlamak.
Evet, bugünkü filmlerin arasında yoktu. Yani sen söyleyince bir kez daha aklıma geldi bu filmi. Daha önce konuştuk. La Belle Époque, yeni baştan. Orada da ana karakter, yani biraz nostaljiyle ilişkiliydi tabii o. Kaybettiği bir şeyi yeni baştan başlatmak istiyordu ve başa dönmek istiyordu. Ama şimdi böyle bir ilişkide düşündüm. İlişkideyken böyle sevdiğin bir insanın her sabah yüzünü görmek istemek, onunla çoğu zaman aynı sabaha uyanmak. Aslında aynı başlangıcı her sabah, her gün yeniden yaşamak. Ve bir ilişkide yani ulaşılabilecek en doruk nokta gibi. Ya sanırım hepimizin yani o heyecandan bağımsız. Çünkü hep konuşuyoruz ya işte evlilikte, ilişkide bir süre sonra o heyecanı canlandırmakla ilgili bir şeyler arıyoruz aslında. Yeni baştan başlamakla ilgili orada bir arayış var kesinlikle. Ama ona takılmadan işte o şükür, belki şükürden bahsedilebilir biraz orada. Çünkü oradaki o her gün aynı başlangıca bir noktada hem razı olmak hem ondan memnun olmakla alakalı belki. Onu da belki biraz şükürle de, şükretmekle de ilişkilendirebiliriz. Yani şükran duygusuyla da ilişkilendirebiliriz. O yüzden o yeniden başlamaya razı olmak benim kulağıma çok hoş geliyor açıkçası.
Katılıyorum. Sadece romantik ilişkide değil, pek çok şeyde. Yani eğer şimdiden başarısızlığa uğramış yeni yıl hedefleriniz varsa ki olabilir. Tamam, yeniden başlamak. Yani hani her gün işte 50 dakika spor yapacağım. Yapamadınız. O zaman 20 dakika yapmak. Yani yeniden başlamak böyle mevcut koşulların içinde bir şey de sunan bir şey insana. Hani böyle bir gerçekçi bir yerden tekrar başlamamak. Bu böyle illaki ilişkide de aslında aza tamah etmek, yetinmek olmak zorunda değil. Gerçekçi bir şekilde, sebatkar bir şekilde yeniden başlama hikayesi bu. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Filmlere geçmeden minicik bir şey okumak istiyorum eğer geçiyorsak.
Çok küçücük bir şey söyleyeceğim geçmeden önce. Doğumla ilişkilendirdin başlangıcı ki çok doğru, yani hepimizin başlangıcı doğum tabii ki. Winnicott'ta başlangıç noktamızı ev olarak tanımlıyor. Ve orada gerçekten de evet, başlangıçlar hep biraz da eve dönme isteği, belki evi arama isteğiyle ben de ilişkilendiriyorum kafamda. O yüzden başlangıçların çocuklukla çok ciddi bir bağı var. Belki geçmeden önce ufacık bunu söyleyebilirim.
Bu konuda daha da fazla konuşmana müsaade etmeyeceğim. Çünkü bence hem çocukluk hem ev ayrı birer bölümü hak eden başlıklar. O yüzden lütfen sen bunları içinde yaşa ve sonra günü geldiğinde paylaşırsın. Şu yine bu tanılmanın yazısı bana çok faydalı oldu. Yani Arendt'i de oradan öğrendim. Zaten kendisinin de bir cümlesini anlatıldım. Orada bir İrlanda duasıyla bitiriyordu yazıyı. Kitaplara ve filmlere geçmeden ben de o duayı okumak istiyorum. Çok eski bir kadim İrlanda duası. Şöyle: ey başlangıcın tanrısı, koru bizi. Meçhule doğru yola koyulup eskiyi arkamızda bırakarak alışılmamışa cüret ettiğimizde. Ey başlangıcın tanrısı, kuvvet ver bize. Uzun uzun kafa yorup yeniden düşünerek geri dönüp yeniden başladığımızda. Bence çok güzel bir dua bu. Başlangıcın tanrısından dilenebilecek en güzel şey bence. Deyip alalım efendim filmlerinize.
Evet, okuduğunuz duayı da kendi kendinize öldükten sonra eğilinim. Ben geçiyorum müsaadenizle filmlere.
Sanki ben yazdım duayı. Nedir yani?
Çok güzel okudum gibi övdün ama şimdi bana öyle geldi. Efendim, kabahatlerden bahsettim. Rodrigo Moreno'nun filmi bir böyle büyük başlangıç için izlenebilir. Jean-Marc Vallée'nin Wild'ını burada not etmiştim ki kendisi böyle yürümek, cesaret, bunlarla da ilgili ilişkilendirilebilecek bir film. Burada da bir kadının tek başına aldığı bir kararla bir yolculuk hikayesi, bir yol hikayesi aynı zamanda bu. Ama bir başlangıç tabii ki, bir bitirişle gelen başlangıç, uzun uzun konuştuğumuz üzerine. Beginners var yine, filmlerimden biri. Mike Mills'ın filmi bu da. Bu da babasının annesinin ölümünden sonra eşcinsel olduğunu öğrenen bir adamın aslında ikisi arasındaki ilişkiye yeniden ve nereden başlayacağını bilmemesi ve o ilişkiyi yeniden kurması üzerine bir film ki ilişkilerimizde başlangıç. Başlı başına bir konu aslında o. Yeniden nereden başlayacağımızı bilmemek belki. Bir sevimli film hepinizin takdiridir bence bu film. Çoğu insan da izlemiştir. Groundhog Day var bugünün filmlerinde. Harold Ramis'in filmi. Her sabaha aynı sabaha başlayan bir adamın Bill Murray'nin oynadığı çok eğlenceli bir film bu. Kült film. Bir de son olarak bugün böyle başlangıç olunca filmler de biraz fazlaydı. Molly Manic Walker'ın ki bu filmden başka konularda yine konuşacağımızı düşünüyorum bu film hakkında ama özellikle izleyin diye bu notu buraya bırakacağım. Nasıl seks yapacağız filmi? How to Have Sex. Burada da şöyle bir şey var. How to Have Sex deyince kafanızda canlandırdığınız gibi bir şey olmasın bu. Burada da bir aslında gençliğe başlangıçtaki o kafa karışıklıkları üzerine ve neyin ne olduğunu anlamlandıramamak üzerine. Çünkü bugün çok uzun uzun üstüne durmadık ama o başlangıçların bir de belirsiz tarafı var ya, bilinmezliği var. Yani bilinmezlikten doğan bir çekiciliği var. Ama o bilinmezlik işte ne getirecek insana? Soru işareti. Oradan ele alabileceğiniz bir film bu diyerek sana bırakıyorum.
Eleştirilere maruz kalan İrlanda Duan'da meçhule doğru yola koyulup diye bir ifade vardı. Aslında belirsizliğe değinmiştik ama siz buradaki kıymetli ifadeye dikkat çekmek yerine beni eleştirmeyi seçtiğiniz için Tuğçe Hanım arada kaynadı. Bir daha vurguluyorum, çok güzel bir dua olduğunu da ayrıca ineliyorum. Bu arada bu kitap ve filmlerin listesini Instagram hesabımızla bulabileceğinizi hatırlatalım. birkitapbirfilm.us olarak bir Instagram hesabımız var. Bölüm yayınlandıktan sonra birkaç saat içinde listeyi orada paylaşıyoruz. Benim kitaplarıma gelince aslında senin az önce söylediğin şey hikayesinden, ev hikayesi ve kökler hikayesinden yola çıkarak aklıma gelen bir kitap benim de. Amin Maluf'un Yolların Başlangıcı kitabı. Bu kitabı sen de okudun biliyorum ve çok acayip bir kitap. Yani ailesinin köklerine bir bavuldan yola çıkarak, oradaki belgelerden yola çıkarak ailesinin ve aynı zamanda hepimizin bir insanlığın, medeniyetin kökenlerine doğru, geriye doğru bir yolculuk yapıyor ve başlangıcını arıyor. Ve aynı zamanda da sürgündeyken yazdığı bir kitap, Lübnan'da bulunamadığı dönemde, iç savaş döneminde. Dolayısıyla çok acayip bir kitaptır, çok severim, bu vesileyle bunu almış olayım.
Ben de evet bu kitabınıza övgüyle dahil olmak istiyorum. İyi ki bu kitaptan bahsettin. Köklerini aramak da ne biçim bir başlangıç metaforudur bu arada yani gerçekten. Bugün bazı insanların yani insanlık tarihinde bazı insanların bazı coğrafyalarda şu anda özellikle köksüz ve başlangıçsız bırakılmak üzerine yani maruz kaldıkları aslında durumlar neticesinde böyle insanlık tarihi kendisini tekrarlıyor sık sık ne yazık ki.
Yani evet bütün savaşlar aslında insanları köksüzleştirmek üzerine çalışan ve başlangıçları yok eden şeyler olduğu için maalesef böyle bir tarafı var ve şu anda da aslında çok kafamızı çevirmeye çalışsak da bir büyük savaş sürmekte yanı başımızda. Ve işte o coğrafyadan bir hikaye, yolların başlangıcı. Devam edeyim. Bir diğeri benim çok çok sevdiğim, Orta Doğu'dan İzlanda'ya uzanıyorum. Audur Ava Olafsdottir'in Sessizlik Oteli kitabı. Bu da sen bir işte Wild'ı söyledin, bir kadının tek başına yola düşmesi. Bu da bir adamın tek başına yola düşmesi. Aslında hayatından vazgeçerek, bitirmek üzere hayatını yola çıkıyor. Sadece bir el çantası alıyor eline. El çantası dediğim şey, alet çantası yani. Ve böyle bir savaşın dumanının hala tütmekte olduğu bir coğrafyaya gidiyor. Bir iç savaş sonrasında yıkılmış bir ülkeye. Ve orada başkalarını iyi etmeye çalışırken kendini iyi etmekte olduğunu fark ediyor. Ve yepyeni bir şeye başlıyor. Benim okuduğum en etkileyici başlamak hikayelerinden biridir ve yine bitirmekle ne kadar iç içe olduğunu da gösteren bir kitap Sessizlik Oteli. Üçüncü kitabımda sen de işte söyledin Orhan Pamuk'un Yeni Hayatı. Bu kitabı zaten okuyan çoktur. Tamamen işte yeniden başlamak, yeni bir hayat kurmak üzerine bir hikaye. Fakat benim bu kitapla ilgili böyle çok kişisel bir hikayem var. Sen biliyor musun bilmiyorum bunu. O da şu, bu kitap yayınlandığında 94 falan olması lazım. Öyle bir şey 94-95. Benim babam büyük bir Orhan Pamuk hayranıdır. Her kitabını hala çıktığı gibi alır okur. O yıllarda da öyleydi. Ve biz İstanbul'da yaşıyorduk. Ve annemler çok mutsuzdu İstanbul'da olmaktan. Ve böyle bir gün açıkçası çok ötesini berisini de planlamadan. Şimdi düşünüyorum da benim başlama cesaretim belki de onlardan geliyordur. Ayvalık'a yerleşmeye karar verdiler. Ve böyle işte babam gazeteci, annem İngilizce öğretmeni. Hani o yıllarda internet de yok. Orada çok bir iş yapabileceklerine dair bir fikir de yok. Hiçbir şey yok ama bir şekilde yaptılar yani bir büyük planla gidilmedi işte şöyle para kazanırız. Yok yani 100 senelik bir Rum evi tutuldu ve biz orada yaşamak üzere bir hayatı benim için çok 3 sene ben orada yani ilkokulu orada bitirdim. Ve kimse bana hani yavrum sen adapte olabilecek misin oraya hani iyi. Ben şunu sorduğumu hatırlıyorum. Okul iyi miymiş? Bak 8 yaşındayım. Okul iyi miymiş diye soruyorum. Çünkü normal koşullarda.
Bu sorunun sana kalması.
Çünkü normal koşullarda benim 5. sınıfın sonunda sınava girmem gerekiyor. Sonra o değişti ve giremedim falan ama hani ya 3 sene sonra sınava gireceğim. Doğru düzgün eğitim alabilecek miyim? Anadolu Lisesi'ni kazanabilecek miyim? Bunları düşünüyor muyuz falan? Ya sen akıllısın halledersin falan gibi bir gevşeklikle. Biz gittik. Yani şöyle gittik. Gerçekten böyle 100 senelik bir room evi tuttuk. Yani şöyle söyleyeyim. Tuvaleti ve banyosu ayrı olan. Çünkü işte kışın ısınmak üzere tasarlanmış. Banyo ısınıyor, tuvalet ısınmıyor. Tuvalet korkunç poyraz alan. Yani salonda eldiven, bere ve mont asılıydı. Çıkarken onları giyiyorduk tuvalete gitmek için kışın. İnanılmaz bir deneyimdi. Ve ben İstanbul'da şehirde büyümüş steril bir çocuk olarak neye uğradığımı şaşırdım. Neyse bu ayrı bir hikaye. Ama şöyle bir şey. Biz, çocuğu çok eğleniyor bu sırada. Keşke buraları görüntülü görebiliyor olsaydınız. Biz işte annemle beraber Ayvalık yakınlarında bir yerdeyiz. Evi tutmuşuz. Babam İstanbul'da eşyaları nakliye firmasına yükletiyor. Kamyon yola çıkıyor. Babam da yola çıkıyor kendi aracımızla. Gelecek yanımıza ve işte babamdan birkaç saat sonra da kamyon gelecek ve biz evimize, yeni evimize yerleşeceğiz. Biz babamı bekliyoruz. Ve babam o sırada bu Orhan Pamuk'un Yeni Hayat romanını okumuş, bitirmiş. Ve kafasında durmadan böyle müzik gibi çalıyordu diye anlatır. Yeni hayat, yeni hayat, yeni hayat nidalarıyla yeni hayatına başlamaya geliyor yanımıza. Ve Ayvalık'a varmasına çok az kala, böyle bayağı böyle 40-50 dakika kala bir tırın altına giriyor. Babamın oradan yani burnu bile kanamadan çıkmış olması gerçek bir mucize. Araba tamamen hurdaya gitti. Yani ezilmişti, mahvolmuştu. Bütün kapıları kilitlenmişti. Sadece babamın kapısı açık kalmıştı bir şekilde. Çıkıyor oradan ama böyle bir şeyle çıkıyor. Sonuçta biz böyle gerçekten sıfıra sıfır başladık o yeni hayata. Arabamızı falan da kaybedip babama neyse ki hiçbir şey olmadı. Ve işte babam bunu bana çok anlattı. İşte yeni hayat diye düşünürken böyle oldu. Hep kafamda o şey dönüyordu falan filan. Ve ben yıllarca yeni hayatı okuyamadım. Bu biçimde kafamda özdeşleştiği için. Sonra 2016 falan olması lazım. O kadar geç okudum. Ve tüyler ürperticiydi. Çünkü kitapta, yani artık spoiler sayılır ama yapacak bir şey yok. Bir yola çıkma hikayesi ve devasa bir trafik kazası hikayesi var. Ve ben hani bu kadar kurguyla gerçekliğin bu biçimde yer değiştirdiğini bilmiyordum. Yani babamın yeni hayat diye yola çıkarken neredeyse romanın içindeki hikayede kendini bulmuş olması benim için çok acayip bir şeydi. Okuduğumda gerçekten ürktüm bu nasıl bir şey diye. Böyle bayağı nefes nefese bitirdiğimi hatırlıyorum kitabı. Neyse sonuçta yeni hayatlar ve başlangıçlar bazen hiç olmadığınız biçimde başlayabiliyor. Ama bu kitap kesinlikle bir başlangıç bölümünde adı anılması gereken bir kitaptır. Bu tuhaf hikayeyi de böylece paylaşmış oldum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa ben bir şeyler söyleyip kapatacağım.
Lütfen Evren Hanım, buyurun.
Bu ara şiirleri bir düştük. Öyle devam edelim. Aslında ben bunu Umut bölümünde aklıma gelmişti. Ve fakat sonra bu hafta bunu konuşacağımızı bildiğim için sakladım. Şiirin adı Umuş çünkü. Edip Cansever'in şiiri. Bununla bitirelim. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda Meltem'i senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Çok severim bu şiiri. Böyle bitsin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu bölümün destekçisi olan Doku Kliniğe de tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tuğçe, söylemek istediğim şey var mı?
Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta.
Herkese iyi hafta sonları.